7. Kaset 1. Yüz. Kısaca Osmanlı Devleti ulusçuluk ve ulusal birlik gibi iki önemli Avrupa düşüncesinden, tüm yurttaşlar için tek bir yasadan, laik devlet anlayışından yoksun bulunuyordu. Din devlet işlerinden ayrılmamıştı. Bundan önceki bölümlerde incelediğimiz güçlü Avrupa devletlerinin karşısında böylesine bir imparatorluğun bütünlüğünü koruma çabalarının uzun vadede başarılı olmayacağı açıktı. Osmanlı Devleti böyle bir görünümdeyken, Fransız devriminin ilkeleri, Napolyon istilalarının ortaya çıkardığı siyasal istikrarsızlık ve Avrupa siyasal haritasının sürekli olarak uğradığı değişiklikler, Batı ve Orta Avrupa'da olduğu gibi Doğu Avrupa'da da önemli gelişmelere yol açmıştır. Bu gelişmeler içinde en önemlisi, ulusçuluk ilkesinin kazandığı başarılardı. İşte 19. yüzyılda bu güç, Güneydoğu Avrupa'nın egemeni olan Osmanlı Devleti'nin kapılarını zorlamaya başladı. 2. Osmanlı Devleti'nin parçalanma nedenleri. Osmanlı Devleti'nin parçalanma nedenleri çok ve karmaşıktır. Ayrıntıları ile ele alınması konu dışında kalmaktaysa da, kısaca şu nedenler üzerinde durulabilir. Bir kere Osmanlı Devleti Avrupa'ya Rönesans ve Reformasyon dönemlerini izleyen aydınlanma çağının yeni teknolojik buluşları ve bunun sonucunda ortaya çıkan endüstri devriminden uzak kalmıştır. Avrupa'da Fransız devrimini gerçekleştiren ulusal burjuva sınıfı Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı içinde oluşamamıştır. 19. yüzyılın ortalarından sonra bunun cılız bir kopyası belirmişse de bu sınıf azınlıklardan oluşmuş ve işbirlikçi burjuvazi niteliğini kazanmıştır. Devletin sınırları içindeki ticaret ve ihracat, Grek, Yahudi, Ermeni ve Kuzey Afrika Araplarının elinde kalmıştır. Bunlar da genellikle yabancı devletlerin çıkarı doğrultusunda çalışmışlardır. Üstelik İstanbul, Atina ve Selanik'te yoğunlaşan azınlık tüccarları, 19. yüzyıla kadar yabancı rekabete karşı gümrük duvarlarıyla da korunmuşlar ve böylece devlet içindeki zenginlik, azınlıkların tek elinde kalmıştır. Osmanlı yöneticileri ise İstanbul'daki hazineye vergi, fetih ganimetleri ve gelirinin akışının sürdürülmesi çabaları dışında bu yıkıcı gelişmelerle yakından ilgilenmemiş ya da ilgilenememişlerdir. İkinci olarak endüstri devriminin sonucunda Avrupa ordularında gerçekleştirilen büyük teknik ve lojistik başarılar Osmanlı yöneticilerince çok geç ve etkisiz bir biçimde izlenmiştir. Büyük ölçüde bu yüzden Osmanlı ordusu 19. yüzyıl boyunca girdiği hemen hemen her savaştan yenik çıkmıştır. Bunda daha önce gördüğümüz gibi Yeniçeri Ocağı'nın yozlaşmasının da payı büyük olmuştur. Bu ocağın bağlılığı belirli bir siyasal kuruma değil, Osmanlı Sultanı'na idi. Savaşlarda sürekli ordusunun başında bulunan yetenekli sultanlar döneminde devlete askeri yönden büyük yararlar sağlayan ocak, sultanların saraya kapanması ve imparatorluğun genel çöküntüsü içinde yozlaşmış ve sultandan bağımsız, istediği an ayaklanıp ödünler alan ve hatta sultanları düşüren anarşi yuvası haline gelmiştir. Ocak 1826 yılında 2. Mahmut tarafından ortadan kaldırılmışsa da, Avrupa'daki savaş teknolojisi gelişmelerini çok gerilerden izleyen Osmanlı ordusu, tüm çabalara rağmen çağın gereklerine uygun bir biçimde modernleştirilememiş, kapatılan Yeniçeri Ocağı'nın yeri doldurulamamıştır. Üçüncü olarak, Fransız devriminin Avrupa sahnesine sunduğu ulusçuluk hareketi, Avrupa'nın ortasında iki büyük devlete ulusal birliklerini armağan ederken, Osmanlı Devleti'nin Balkan ve Orta Doğu'daki topraklarında yaşayan ulusların, bağımsızlıklarını alıp devletten ayrılmaları sonucunu vermiştir. Böylece 19. yüzyılda azınlıkların teker teker bağımsızlıklarını almalarıyla imparatorluğun parçalanma süreci de başlamıştır. Burada önemli ve Batı kaynaklarında pek anlatılmayan bir noktaya değinmek gerekiyor. Osmanlı Devleti temelde teokratik bir devletse de yönetimin hoşgörüsüz olduğu ve azınlıkları baskı altında tuttuğu 19. yüzyılda bile söylenemez. Üzerinde egemenlik kurulan ülkelerden devletin maddi ihtiyaçları geldiği sürece bölgesel yönetime doğrudan karışılmamış, kültürel ve dinsel baskı uygulanmamıştır. Böylece sürdürülen bölgesel özerklik bağımlı ülkelerdeki ulusal benliğin sürdürülmesine yardımcı olmuştur. Ulusçuluk akımı Doğu Avrupa'ya geldiği zaman burada uygun bir ortam bulabilmiş ve Osmanlıların bu hoşgörülü yönetimi bir bakıma devletin parçalanmasında etkili olmuştur. Kısaca Doğu Avrupa ve Balkanlarda Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarından hemen sonra kolaylıkla Avrupa sisteminde ulusal devletler olarak yer almalarında ve ulusal bütünlüklerini korumuş olmalarında Osmanlı yönetim anlayışının hoşgörüsü azımsanmayacak bir rol oynamıştır. Avrupa'nın emperyalist devletlerinin elinden kurtulan öteki bölgelerdeki devletlerin ulusal, kültürel ve ekonomik bütünlük konularındaki güçlükleri bugün bile ortadadır. Avrupalının dilinden düşürmediği Osmanlı Doğu despotizminin baskıcılığı savlarına karşı bundan güzel ve anlamlı bir kanıt bulmak zordur. Dördüncü olarak Osmanlı yüksek kademe yöneticilerinin ülkenin karşılaştığı sorunları bırakın çözecek, daha anlayacak kişiler olması, merkezi otoritenin yıpranması sonucunu doğurmuş ve gerçek yönetim yetkisi eyalet beylerinin, valilerin ve paşaların eline geçmiştir. 19. yüzyılın başında İstanbul, Kalavalı Mehmet Ali Paşa gibi asi valilerini yola getirmeye çalışacak ve bu çaba içinde daha da zayıflayacaktır. Yüzyılın ortalarına doğru merkezi hükümet otoritesinin güçlenmesi için önlemler alınacaksa da bu devleti parçalamaktan kurtaramayacaktır. Merkezi otoritenin zayıflamasının en kötü sonuçları ise vergi sistemindeki bozulma olmuştur. Bu otoritenin zayıflamasıyla birlikte vergi sistemi de bozuldu ve hazine malı gelir kaynakları iltizam adı altında ve belirli bir ücret karşılığında kişilere, özellikle Yahudi ve Rumlara satıldı. Bunlar ödedikleri paranın karşılığını fazlasıyla çıkarmak istediklerinden vergi yükümlüsü üzerindeki baskı arttı. Mültezimlerin yolsuzluklarıyla hazine yoksullaştı ve kısır bir döngü içinde merkezi yönetim etkinliğini yitirdi. Aslında parçalanmanın önemli bir nedeni devletin gücünün en yüksek noktaya çıktığı dönemlerde yatmaktadır. Osmanlı Devleti gibi geniş toprak parçalarına yayılmış bulunan hiçbir otokrasi, böylesine büyük bir kara imparatorluğunun yükünü sürekli taşıyamazdı. İstanbul'dan Cezayir, Macaristan ve Yemen'e kadar uzanan toprakların fethi ve korunması, esaslı bir karşılık alınmaksızın kaynakların boşuna tüketilmesi sonucunu doğurmuştur. Belki deniz üstünlüğüne dayanan uzun mesafeli ticaret bu açığı kapatabilirdi. Ama Osmanlı Devleti gücünün zirvesinde olduğu zamanlar bile böylesine bir deniz üstünlüğüne sahip olamamıştır. Kısaca merkezden çok uzaktaki toprak parçaları Osmanlı hazinesine katkılarından çok daha fazlasını alıp götürmüşlerdir. Beşinci olarak ekonomik ve mali durumun kötülüğü devletin parçalanma nedenleri arasında en önemlilerinden biridir. Biraz önce değinildiği gibi Osmanlı toplumu endüstri devrimi yaşamamıştır. Ekonomisi büyük ölçüde ufak işletme birimlerine dayanan devlet, 19. yüzyılda bir çığ gibi genişleyen kapitülasyonlar yüzünden Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmiş ve zaten canı olan endüstrisini geliştirmek olanağına sahip olamamıştır. Üstelik Rusya ile yaptığı savaşların mali yükünü dış yardımlarla hafifletmeye çalışınca ortaya bir de dış borçlar sorunu çıkmış ve Osmanlı maliyesi bırakın almış olduğu borçları, bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma düşmüştür. Bu yüzden de ekonomisi büyük ölçüde borç veren Avrupa devletlerinin denetimine girmiştir. İttihat ve Terakki yönetiminin en büyük uğraşı, kapitülasyonların kaldırılması yönünde olmuş, bu ancak Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Altıncı olarak Osmanlı Devleti'nin dinsel bir nitelik göstermesi, devletin din işlerine, dinin de devlet işlerine karışması, reform ve yenilik hareketlerini başlatmıştır. Ayrıca İslamiyet'in o zamanki dinsel öğretisi, insana çevresini araştırıp her alanda etkin bir yaşam sürmekten çok, iş dünyasını zenginleştirmeyi öğütlemekteydi. Tarihçi Enver Ziya Karal'ın deyişiyle, İslam eğitimi doğa ve toplumsal olaylarını çözmeyi hedef tutmaktan çok, kişinin iç dünyasını, din ve edebiyat bilgileriyle süslemekteydi. Avrupa insanı 18. yüzyılda doğanın yasalarını bulup bunları üzerinde uygulamaya başlarken, medreselerde yetişen ve ulema adını taşıyan Osmanlı bilginleri, Aristo devrini bir saman çöpü geçmemiş durumdaydılar. Son olarak Rusya'nın Osmanlı Devleti aleyhine genişleme ve Türk boğazları yoluyla sıcak denizlere çıkma politikası ve İngiltere'nin ileride görüleceği gibi 1878'den sonra Osmanlı Devleti'ni parçalayıp yıkma politikasına başlaması da devletin zayıflayıp yıkılmasında etkili olmuştur. İngiltere, Rusya ve Fransa gibi büyük Avrupa devletleri Bu emellerini gerçekleştirmek için imparatorluk içindeki ulusal ve dinsel azınlıkları bağımsızlık yönde kışkırtmışlar. Çeşitli mezheplerin koruyuculuğunu üzerlerine alarak devleti içten yıkmak istemişlerdir. Bu yüzden yalnız 19. yüzyıl içinde tam 4 Osmanlı-Rus savaşı çıktığını belirtmek konuyu aydınlatmak için yeterlidir. Osmanlı Devleti 1789 yılında Napolyon'un Mısır seferinden başlamak ve tüm 19. yüzyıl boyunca sürdürülmek üzere dış politikada bir denge politikası izlemiştir. Devletin giderek zayıflamasından temelini alan bu politika, varlığını sürdürmek için Avrupa'nın büyük devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak, dış politikadaki ağırlığı şu ya da bu devlete vermek olarak tanımlanabilir. Gerçekten Osmanlı Devleti 1789 yılından başlayarak çeşitli dönemlerde Rusya'ya karşı İngiltere, Fransa'ya karşı Rusya ve İngiltere, Fransa-Rusya üçlüsüne karşı ise Almanya'ya dayanmak yolunu tutmuştur. Durum kısaca şudur. 1798'den 1878 yılına kadar İngiltere'ye, bu tarihten sonra ise Almanya'ya dayanılmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış politik gelişmeleri bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. 3. Napolyon dönemindeki Osmanlı-Rus Savaşı. Napolyon'un 1798'de Mısır'a nedenlerini daha önce incelediğimiz saldırısı sonucu Osmanlı Devleti aynı yıl Rusya ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu denge politikasının başlangıcını oluşturduğu gibi Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı ilk anlaşmadır. Hükümlerine göre Napolyon'un işgal etmiş olduğu 7 adanın Fransızlardan kurtarılması için Rus donanması boğazlardan serbestçe geçecek, ancak savaş bittikten sonra Karadeniz'e çekilecekti. Bu sonraki gelişmeler açısından son derece önemli bir noktadır. Çünkü bununla Osmanlı Devleti uzun süreden beri izlemekte olduğu boğazların kapalılığı ilkesinden ilk ödülünü vermiş oluyordu. Hatta ağır Rus baskısı altında 1805 yılında imzalanan ikinci bir ittifakla Rusya'ya verilmiş olan ödün genişletiliyor ve 7 adada bulunan askerleriyle ikmal bağlantısını sağlamak için barış zamanında da boğazlardan geçiş hakkı tanınıyordu. Rusya'ya boğazlarda sağlanan bu üstünlük, Hindistan yolunun güvenliği açısından en çok İngiltere'yi endişelendirmiş ve bu tarihten sonra boğazların kapalılığı ilkesine bağlanarak bu durumu uluslararası bir yükümlülük haline getirmeye çalışmıştır. Böylece Osmanlı Devleti'nin başına tüm yüzyıl boyunca sürmek üzere bir de boğazlar sorunu çıkmış olacaktır. Halbuki 19. yüzyıla gelene kadar boğazlar konusunda herhangi bir uluslararası anlaşma imzalanmamış ve bu önemli su yolu tümüyle Osmanlı monarkının tasarrufuna bırakılmıştı. İngiltere'nin konuyu uluslararası alanda yükümlülük altına almak yönündeki çabası, ileride görüleceği gibi 1841 yılında gerçekleşecektir. 1805 yılında Rusya'ya verilen ödün bir yıl sonra çıkacak olan 1806 Osmanlı-Rus Savaşı ile ortadan kalkacaktır. 1806 tarihinde başlayan ve 1812 Bükreş Barış Antlaşması ile sona eren Osmanlı-Rus Savaşı, Rusya ile savaşmakta olan Fransa'nın Osmanlı Devleti'ni kışkırtması ve padişahın Eflak ve Boğdan beylerini görevden alması üzerine çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin aleyhine gelişen savaş, 1812'de Napolyon'un Moskova seferinin hazırlıklarına başlaması üzerine ve Rusya'nın barış önerisiyle bitmiştir. İmzalanan barış antlaşması ile Prut akarsuyu ile devlet arasında sınır olmuş ve Sırbistan'a bazı ayrıcalıklar verilmesi kabul edilmiştir. Bu Balkanlarda ilk ulusçuluk kıvılcımı ve bu yönde verilen ilk ödündür. 19. yüzyılın başlangıcında Osmanlı Devleti'nin iç gelişmeleri açısından önemli bir hareket, 1808 tarihli Senedi İttifak'tır. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl anayasa hareketlerine mutlaka bir başlangıç noktası bulmak gerekirse, buna Senedi İttifak'tan başlamak yanlış olmaz. Bu metin, padişahın mutlak otoritesine ilk kez hukuki bir sınırlama getiriyordu. Ancak asıl amacı merkeze kafa tutan valilerin bağlılıklarının yeniden sağlanmasıdır. Daha önce merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte Osmanlı yerel yöneticilerinin zaman zaman ayaklandıkları ya da merkezden bağımsız hareket ettikleri belirtilmişti. İşte hem monarkın mutlak yetkisinin sınırlandırılması hem de merkezin güçlendirilmesi çabalarının senedi ittifakta birleştiği görülüyor. Buna göre ayan ve beyler padişaha bağlı kaldıkları sürece vergi vermeleri, parayı padişah adına bastırmaları, istendiğinde asker göndermeleri gibi. Padişah da keyfince kendilerini görevden alamayacaktı. Ayrıca Yeniçerilerin disiplinsizliği ve ordunun zayıflığı 1808 yılında Sekban-ı Cedid adıyla yeni bir ordunun kurulmasını gerektirmiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nde ilk reform hareketleri askeri alanda gerçekleşmiş olmaktadır. 4. Yunanistan'ın bağımsızlığını alması ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı. Yunanistan'ın bağımsızlığını almasının önemi Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında yeni bir süreci başlatmasıdır. Ulusal azınlıkların bağımsızlıklarını alarak imparatorluktan ayrılmaları, gerçekten Yunanistan'ın bağımsızlığını almasından sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı sınırları içinde yaşayan Balkan ulusları, Osmanlı Devleti'nin girdiği her savaştan yararlanarak bağımsızlıklarını kazanacaklardır. Bu bağımsızlık hareketlerinde Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının yanında Fransız devriminin Avrupa'ya yaydığı ulusçuluk ilkesi ve Avrupa devletlerinin desteği de önemli unsurlar olarak sayılmalıdır. Burada özellikle Yunanistan'ın ve genel olarak Balkan uluslarının kolayca bağımsızlıklarını almalarında etkili olan bir başka unsurdan da söz etmek gerekmektedir. 15. yüzyıldan bu yana Güneydoğu Avrupa toprakları Osmanlı Devleti'nce yönetilmekteydiyse de bölgede din, eğitim, ticaret ve maliye büyük ölçüde Greklerin ve öteki Balkan uluslarının elinde kalmış ve eyaletler bölgesel özerkliğe sahip ola gelmişlerdir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana Osmanlı yöneticileri İstanbul'daki Yunan Patrikhanesi'nin faaliyetlerine büyük hoşgörüyle bakmışlardır. Böylece İstanbul'daki Yunan Patrikhanesi yalnız Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisi olarak kalmamış, aynı zamanda Osmanlı merkez yönetimiyle Grekler arasında resmi iletişim kanalı olmuştur. O kadar ki Patrik, Osmanlı Sadrazamının Ortodoks Hristiyanların işlerine bakan yardımcısı durumuna gelmiştir. Osmanlı devlet sisteminde azınlıkların sağladıkları özgürlüklere bir örnek de budur. Yunanistan'ın bağımsızlığı için çaba gösteren iki devlet Fransa ile Rusya'dır. 1815 Viyana Kongresi'nden güçlü çıkan Rusya, Grek ülkesindeki ulusçu duyguları alabildiğine kışkırtmış, 1821 yılında Mora'da çıkan ayaklanmada başrolü oynamıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını sürdüren İngiltere de bu tarihten sonra Grek bağımsızlığını desteklemeye başlayacaktır. Bunun nedeni nasılsa bağımsızlığını kazanacak olan Grek Yarımadası'nın Rus etkisi altına düşmesini engellemek ve İngiltere'nin yardımından doğacak minnet duygularından yararlanarak bu devlet üzerindeki etkisini arttırmaktır. Böylece stratejik Doğu Akdeniz'de olası Rus genişlemesine karşı bir bağlaşık kazanmış olacaktı. Yunanistan'ın bağımsızlık hareketinin ayrıntıları üzerinde durulmayacaktır. Osmanlı Devleti Grek ayaklanmasını Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın yardımıyla bastırmayı başarmışsa da, gerek İngiltere'nin 1825 yılında taraflar arasında ateşin kesilmesi için Osmanlı Devleti'ne verdiği ultimatum ve gerekse 1827 yılında bir İngiliz-Rus-Fransız ortak donanmasının Osmanlı donanmasını Navarin'de yakması, bu devletin asilere karşı sürdürdüğü savaşın hızını kesmiştir. Bunların yanında 1828 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasında önemli bir unsur oldu. Osmanlı Devleti'nin yenilgisi ve 1829 tarihli Edirne Barışı ile biten savaş, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında önemli bir aşamadır. Edirne Barışı ile Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul eden Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu'da bazı toprakları Rusya'ya bırakıyor ve Eflak ile Buğdan'da reformlarda bulunmaya yükümleniyordu. Osmanlı Devleti'nin parçalanması süreci bir yıl sonra yeni boyutlar kazandı ve 1529 yılından beri Osmanlı egemenliği altında bulunan Cezayir, tam 300 yıllık bir süreden sonra Fransa tarafından işgal edildi. Fransa'da uyguladığı ekonomik politikanın başarısızlığını örtmek, baskı yönetimine karşı ayaklanmalardan dikkati dışarıya çekmek ve Batı Akdeniz'de Fransa'nın üstünlüğünü sağlamak isteyen Kral 10. Charles, Cezayir'deki Osmanlı valilerinin dayı, Akdeniz'de korsanlık yapmalarını bahane ederek 1830 yılında ülkeyi işgal etti. 1827'de Navarin'de donanmasını yitiren ve böylece eli kolu bağlı bulunan Osmanlı Devleti de bir protesto çekmekten başka bir davranışta bulunamadı. 5. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanması 1831-1841. Yunanistan'ın bağımsızlığını alması ve Cezayir'in Fransa tarafından işgalinden sonra Osmanlı Devleti 10 yıl süreyle bir valinin ayaklanmasını bastırmak için uğraştı. Ayaklanmanın yüzeysel nedeni Mehmet Ali Paşa'nın Navarin'de yanan donanmasını yeniden kurmak için Suriye'nin ormanlarından yararlanmak ve bu yüzden Mısır'ın yanında Suriye valiliğini de istemesidir. Ancak Mısır valisinin bunun ötesinde daha büyük tutkuları da vardı. İyi, Mısır'ı komşu bölgelerde yani Sudan ve tüm Arabistan'da en üstün güç haline getirmek. İyi iyi, İstanbul'dan bağımsız bir biçimde hareket edebilmek. İyi iyi iyi, Mısır valiliğini bir hanedanlık içinde babadan oğula geçirmek ve iyi ve Suriye'yi, Anadolu'yu ve hatta belki de tüm Osmanlı Devleti'ni eline geçirmek. Mehmet Ali Paşa bu emellerini gerçekleştirebilmek için bağlı bulunduğu devletten daha güçlü olması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden Mısır'da ekonomik, askeri ve idari reformlarda bulundu. İlk iş olarak Mısır'daki tüm toprakları ulusallaştırdı. Ülkenin ana üretim maddelerini devlet tekeli haline getirdi ve yeni endüstriler kurdu. Bu çabalar sonucunda Nil Deltası'nda pamuk üretimi geliştirilmiş, şeker pancarı ve zeytin gibi endüstriye hizmet eden ürünler ekilmeye başlanmıştır. Fabrikalar kurulmuş ve gençler ticari ve ekonomik başarının sırlarını öğrenmek üzere Batı ülkelerine ve özellikle Fransa'ya eğitime gönderilmiştir. Mehmet Ali Paşa tam bir despot olarak bu reformları yaparken, devletin başına bela olmayı 300 yıldır sürdüren Memlukluları ve Vahabileri de oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu ile dize getirdi. Mehmet Ali'nin bu faaliyetleri Mısır'da ekonomik yatırımlarda bulunmuş olan ve güçlü bir Mısır'ı yetkisi altına alarak İngiltere'nin imparatorluk yolu üzerinde üstün bir duruma geçmek isteyen Fransa tarafından da desteklenmekteydi. Napolyon'un başarısız politikası 35 yıl sonra başarılı hale getirilebilirdi. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut 1808-1839 ise daha önce değinilen 1825 İngiliz ultimatomu üzerine İstanbul'a danışmadan askerlerini Mora'dan çeken, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'na askeri yardımda bulunmayan ve kendisinden bağımsız hareket eden valisine içerlemekte ve kendisine iyi bir ders verilmesi gerektiğini düşünmekteydi. Böyle bir hava içinde İbrahim Paşa 1831 yılında Suriye ormanlarından yararlanmak gerekçesiyle Suriye'yi işgal etti ve 1832 yılında biri Belen, öteki Konya'da olmak üzere üzerine gönderilen iki Osmanlı ordusunu ağır yenilgiye uğrattı. Bu durumda Osmanlı Devleti için büyük devletleri yardıma çağırmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Belçika ve Hollanda sorunu yüzünden Avrupa'da meşgul olan İngiltere'nin isteksiz davranması üzerine tek çare olarak Rusya yardıma çağrılmıştır. Zayıf bir Osmanlı Devleti'nin yerine güçlü ve Fransa tarafından desteklenen bir Mısır'ın geçmesini çıkarları açısından zararlı bulan Rusya ise 1833'te İstanbul'a bir donanma ile 5000 kişilik bir ordu gönderdi. Böylece Rusya Osmanlı Devleti üzerinde etkili duruma geçmiş oluyordu. Tahmin edileceği gibi bu durum Doğu Akdeniz'deki çıkarları açısından İngiltere ve Fransa'yı harekete geçirdi. İstanbul'daki Rus askerlerinin bir an önce çekilmesini sağlamak için bu iki devlet Mehmet Ali üzerinde baskıda bulundular. Ve bu baskı sonucunda 1833 tarihli Kütahya Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Mehmet Ali'ye Mısır ve Girit valiliklerinin yanında Suriye valiliği, oğlu İbrahim Paşa'ya Cidde valiliğinin yanında Adana'nın vergi toplama hakkı verildi. Bu anlaşmadan sonra Rusya ile Osmanlı Devleti arasında bir ittifak anlaşması imzalandı. Hünkar İskelesi Antlaşması adını alan ve 8 Temmuz 1833 tarihli olan ittifakın hükümlerine göre taraflardan birine bir saldırı durumunda öteki taraf askeri yardımda bulunacaktı. Ancak Osmanlı Devleti'nin zayıflığı göz önünde bulundurularak Rusya'ya bir saldırı durumunda Osmanlı Devleti boğazları yabancı devlet gemilerine kapatacaktı. Askerlerini çektikten sonra bu anlaşmayla Osmanlı Devleti üzerindeki üstün durumunu sürdürmek isteyen Rusya'nın bu tutumu özellikle İngiltere tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü bu antlaşma ile Rusya yalnız Osmanlı Devleti'ne askeri müdahalede bulunma hakkını kazanmıyor, aynı zamanda boğazları kendine açarken öteki devletlerin savaş gemilerine kapatıyordu. Bundan sonra İngiltere en kısa zamanda boğazların kapalılığı ilkesini uluslararası bir yükümlülük altına almak için gösterdiği çabalara hız verecektir. Mehmet Ali Paşa ayaklanmasının ikinci aşaması 1839 yılında başlar. Valisine 1833 yılında verdiği ödünleri geri almak isteyen 2. Mahmut, topladığı bir orduyu Mehmet Ali Paşa'nın üzerine göndermiştir. Ancak bu ordu Nisip'te yenildi. 1833 gelişmelerini aklından çıkarmayan İngiltere bu kez Osmanlı Devleti'nin arkasında etkin bir tutum aldı. Bir süre sonra Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nde sağlamış bulunduğu üstünlüğü uzun süre sürdüremeyeceğini anlayan Rusya da İngiltere'ye katıldı. Her iki devlete birden karşı duramayacağını hesaplayan Fransa'nın Mehmet Ali Paşa'ya karşı beliren bir gruplaşmaya katılması ile 1840 yılında Londra'da bir konferans toplandı. Burada Mısır'ın yeni statüsü saptandı ve padişahın 1839'dan beri Abdülmecit, 1841 tarihli fermanı ile Mısır valiliği babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verildi. Ve bundan sonra Mısır valilerine Hidiv denmeye başlandı. Devleti gerçekten çok zor durumlara düşüren Mehmet Ali Paşa sorunu böylece bir çözüme kavuşturulduktan sonra 1841 yılında Boğazlar'ın statüsü de karara bağlandı. İmzalanan Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'ın barış zamanında savaş gemilerine kapalılığı uluslararası bir yükümlülük altına alındı. Böylece bu sözleşme ile Türk Boğazları ilk kez uluslararası bir statü kazandı ve İngiltere'nin bu yöndeki çabaları başarılı oldu. Burada iyi bilinmesi gereken bir nokta, Boğazların kapalılığının yalnız barış zamanında uygulanmasıdır. Osmanlı Devleti bir savaşa girdiğinde Boğazları istediği gibi tasarruf edebilir, yani dilediği devletin savaş gemilerini açabilirdi. Nitekim ileride incelenecek olan Kırım Savaşı'nda bu durum ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti İngiliz ve Fransız donanmalarının Karadeniz'e geçmelerine izin vermiştir. Sonuç olarak 1841 yılında durumu değerlendirdiğimizde Osmanlı Devleti üzerinde koruyuculuğunu kurmak isteyen Rusya gerilemiş, Fransa'nın Mısır üzerinde sağlamak istediği üstünlük ortadan kaldırılmış ve Hünkar İskelesi Antlaşması son bulmuştur. Neresinden bakılırsa bakılsın bu gelişmelerden karlı çıkan tek devlet vardı, İngiltere. 6. 1838 Ticaret Sözleşmesi ve Tanzimat Fermanı. İngiltere Mehmet Ali Paşa bunalımından başka bakımlardan da karlı çıktı. Yardımlarının bir karşılığı olarak 19 Ağustos 1838'de Osmanlı Devleti ile imzaladığı bir ticaret sözleşmesi ile Osmanlı gümrük duvarları indirilmiş ve devletin yarı sömürge haline gelme süreci başlamıştır. Sözleşme ile Osmanlı Devleti zaten cılız olan endüstrisi Avrupa rekabeti karşısında savunmasız durumda bırakılmıştır. Böylece yalnız İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında daha sıkı bağlar kurulmakla kalınmamış, aynı zamanda Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da yapabildiği ekonomik reformlara da balta vurulmuş, kurduğu tekeller yıkılmıştır. Sonuç olarak İngiltere'nin Akdeniz'deki üstünlüğü özellikle ticaret alanında bir kez daha kurulmuştur. Bu ticaret sözleşmesi 1839 tarihli Tanzimat Fermanı'nın da temellerinden birini oluşturur. Her şeyden önce İngiltere şimdi yakın ticari ilişkiler kurmuş bulunduğu Osmanlı Devleti'ndeki tüccarlarının ve bunlarla iş yapacak olan Osmanlı bürokrasisinin haklarının güvence altına alınmasını çıkarları açısından gerekli görmeye başlamıştı. Osmanlı monarkı ise Mehmet Ali Paşa ayaklanmasında kendisine yardım eden ve devletin bu zayıf döneminde dayanabileceği tek büyük devlet olan İngiltere'ye hoş görünmek niyetindeydi. İşte bu karşılıklı hesaplar Tanzimat'ın dış kökenini ortaya koymaktadır. Duruma Osmanlı Devleti açısından baktığımızda Fransız devriminin ortaya çıkardığı liberal fikirler, yani yöneten ile yönetilen arasında kopuksuz, organik ve işlevsel bağların kurulması süreci, özgürlük ve eşitlik ilkeleri Osmanlı Devleti'nde uzun süre etkili olamadı. Belki Lale Devri giderek Osmanlı Devlet yapısında ve toplumsal örgütlenme alanında kısıtlı da olsa değişikliklere yol açabilirdi. Ama görüldüğü gibi bu yenilikler dönemi kısa ömürlü olmuştu. Dolayısıyla 18. yüzyılın ortasından 19. yüzyılın ortasına kadar geçen yüzyıllık dönemde yenileştirme hareketleri hep askeri alanda ortaya çıktı. Ve Osmanlı yöneticileri devleti yıkılmaktan kurtarmak için devlet bünyesinde değişiklik yapma zorunluluğunu duymadılar. 19. yüzyılın ilk Osmanlı monarkı olan 3. Selim'in 1789-1807, Nizam-ı Cedid adlı 2. Mahmut'un ise 1808-1839, 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi adlı orduyu kurması Osmanlı yöneticilerinin askeri örgütlenmeye verdikleri önemi göstermektedir. 1839 yılında 2. Mahmut'un yerine geçen Abdülmecid'in tek taraflı iradesiyle Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı, Gülhane Hattı Hümayunu, devletin bünyesinde bir değişiklik getirmemekle birlikte can ve mal güvenliği gibi bazı hakları tanımış, vergi ve askerlik konularında belirli yenilikler ortaya çıkmıştır. Ancak Tanzimat Fransız devriminde ilan edilmiş bulunan haklar bildirisi gibi bir halk hareketi sonucu ortaya çıkmış olmayıp, yönetici tarafından tek taraflı olarak verilen ve dolayısıyla gerektiğinde geri alınabilecek olan bazı temel hakları tanımış oluyordu. Ayrıca Tanzimat'ın ilanında yabancı devletlerin sempatisini kazanmak isteği de etkili olmuş ve bu devletin zaman zaman Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarına olanak sağlanmıştır. Bu yüzden Tanzimat'ı Osmanlı reform hareketleri içinde temel hakları ile ilk kez sağlayan, ancak devletin yapısında bir değişiklik getirmeyen ve bu nedenle zayıf yönleri de bulunan bir belge olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. En önemli özelliği Avrupa'da ortaya çıkan yeni düşüncelerin 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı sınırları içine girmekle kalmayıp merkezi otoriteyi de etkilemiş olmasıdır. Modern çağın temel siyasal örgütlenme ilkeleri Asya ve Afrika'nın öteki bölgelerinden önce 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde dolaşmaya başlayacak ve böylece Türkiye Cumhuriyeti binasının oturacağı temele ilk taş konmuş olacaktır. 7. Kırım Savaşı ve Islahat Fermanı. A. Savaşın nedenleri. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki Kırım Savaşı'nın nedenlerinin araştırılmasında iki öğe ağırlık kazanıyor. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı değişen politikası ve kutsal yerler sorunu. 1853 yılına gelindiğinde Rusya Mehmet Ali Paşa bunalımında izlediği zayıf bir Osmanlı Devleti üzerinde etki alanı kurma politikasını bırakarak bu devleti yıkma politikası izlemeye başlamıştı. Bunu sağlayabilmek için de kutsal yerler sorununu kullandı. Hristiyanlarca kutsal sayılan ve tüm tek tanrılı dinlerin doğduğu yer olan Kudüs ve çevresinde Osmanlı Devleti gerek Katoliklere ve gerekse Ortodokslara çeşitli ayrıcalıklar vermiş bulunuyordu. 1853 yılına gelindiğinde bu ayrıcalıklar konusunda Ortodoks Rusya ile Katolikliğin dünya çapında savunuculuğunu yapan Fransa çatışmaya başladılar. Bu sorunu parmağına dolayan ve Osmanlı Devleti için ilk kez yakında ölecek bir hasta adam deyimini kullanan Rusya, İngiltere'ye mirasın paylaşılması önerisinde bulunmuş, ancak Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını izleyen İngiltere bu öneriyi kabul etmemişti. Bunun üzerine Rusya tek başına harekete geçerek Osmanlı Devleti'ne bir anlaşma ve bu devletin sınırları içinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunun Rusya'ya bırakılmasını önermişti. Osmanlı Devleti İngiltere'nin de desteğiyle bu istekleri reddedince 19. yüzyıldaki 3. Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Bu savaşta Osmanlı Devleti'ne İngiltere ve Fransa da yardım ettiler. Burada savaşın ayrıntılarına girilmeyecektir. Çünkü İngiltere ile Fransa'yı Osmanlı Devleti'ne yardıma iten nedenler savaşın nasıl yapıldığından çok daha önemlidir. B. Savaşın anlamı ve önemi. Kırım Savaşı Osmanlı Devleti'ne yardım etmekten çok Avrupa'ya özel düşüncelerle yürütüldü. Önemli olan Avrupa'nın siyasal statüsüydü. İngiltere için önem taşıyan Avrupa'daki güç dengesiydi ve bunun için savaştı. İngiltere'ye göre Avrupa'da değişiklik bir büyük devletin tek yanlı iradesiyle değil, ancak Avrupa uyumu içinde diplomasi yoluyla yapılabilirdi. Ayrıca 1848 yılında Macar ayaklanmasının Rusya tarafından kanlı bir biçimde bastırılması, İngiliz kamuoyunda Rusya aleyhine duyguların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Avrupa özgürlükleri Avrupa'nın bu tiranının baskısından kurtarılmalıydı. Dolayısıyla Avrupa özgürlükleri korunmalı ve Rusya'nın şimdi zorla değiştirmeye çalıştığı güç dengesi sağlanmalıydı. Fransa değişik düşüncelerle ama İngiltere'nin safında savaşa katıldı. 3. Napolyon güç dengesini yıkarak Fransa'ya Avrupa'da üstünlük sağlamak istiyordu. Kendisine göre amcasının en büyük hatası İngiltere ile çatışmasıydı. Fransa'nın başarısının açarı ise İngiltere ile anlaşmaktan geçiyordu ve Kırım Savaşı da bunun için çok iyi bir fırsattı. İngiltere ile Fransa'nın ortak düşünceleri ise Rusya'nın Avrupa dışında tutulmasıydı. Bu bakımdan Kırım Savaşı bugünkü soğuk savaş ortamının önemli bir özelliğinin 19. yüzyılın ortasında anlamlı bir örneğidir. Avrupa'nın büyük devletlerinin koalisyonu yalnız güç dengesini korumakla kalmaz. aynı zamanda Rusya'yı da Avrupa dışında tutabilirdi. Böylece Rusya büyük devlet statüsünden indirilebilir, Polonya yeniden kurulabilir, Osmanlı Devleti zamansız bir parçalanmaktan kurtarılabilir ve Fransa'ya göre bu devlet Avrupa'da yeniden üstün duruma geçebilirdi. Orta Avrupa devletleri ise bu düşünceleri tam paylaşmadılar. Prusya ileride kurmayı tasarladığı Alman Ulusal Birliği için Rusya'nın yardımına ihtiyaç duyabilirdi. Avusturya için ise savaş alanı ve Rusya çok yakında, Tanrı ise çok uzaktaydı. Kırım Savaşı'nın sonunda Rus gücü zayıflayabilirdi. Ama bunun somut bir biçim alması ancak yapılacak barış antlaşması ile gerçekleşebilirdi. Müttefiklerin nasıl bir barış antlaşması yapacakları konusunda belirgin görüşleri yoktu. Başka durumlarda olduğu gibi Batılı devletler neye karşı savaşacaklarının bilincinde olmakla birlikte niçin savaştıklarını tam bilmiyorlardı. Dolayısıyla gerçek barış antlaşması hemen hemen hiçbir sorunu çözemedi. 1854 yılında Rusya'nın Sinop'taki Osmanlı donanmasına bir baskın yaparak yakması üzerine İngiltere ve Fransa da Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katıldılar. Avusturya ile Prusya'nın yansız kaldıkları ve İtalyan Ulusal Birliği'nin kurulması için İngiltere ve Fransa'nın desteğini ve sempatisini kazanmak amacıyla Piemonte'nin de Osmanlı Devleti'nin yanında katıldığı savaş 1856 yılında Rusya'nın barış istemesi üzerine bitti. 19. yüzyılda Osmanlıların Rusya'ya karşı kazandıkları tek savaş olan Kırım Savaşı sonunda Paris Barış Antlaşması imzalandı. C. Savaşın sonuçları ve ıslahat fermanı. Kırım Savaşı ve sonunda imzalanan antlaşma birçok bakımlardan önemli sonuçlar doğurmuştur. İ. Uzun sürede Romanya'nın tam bağımsızlığına giden yol açılmış, kısa sürede Karadeniz silahtan arındırılmıştı. Bu kısa süredeki sonucu tıpkı ileride incelenecek olan Versailles'ta Ren bölgesinin silahtan arındırılmasına benzemektedir ve aynı ölçüde boş bir çaba olmuştur. Çünkü Rusya antlaşmanın bu hükmünü iki nedenden dolayı kabul etmiş olabilirdi. Ya İngiltere ve Fransa'dan korktuğu için evet demişti, bu korku ileride ortadan kalktığında yeniden silahlandırılabilirdi. Ya da Osmanlı Devleti'ne artık saldırı amacı gütmemeye başlamıştı. Bu durumda da hiçbir gereği yoktu. Burada yeniden Kırım Savaşı'nın karar verilmeden yapılan ve böylece istenen sonucu doğurmayan bir mücadele olduğu genellemesine varıyoruz. Rus gücü kırılmamış ama Avrupa'daki etkisi azaltılmıştı. Fransa'nın prestiji yükselmiş ama Avrupa'da başat bir duruma gelememişti. Bu devlet Avrupa'da üstün duruma geçip Almanya ve İtalya'ya kendi bildiği gibi bir biçim vermek istiyordu. Her iki devlet de Fransa'ya kendi bildikleri gibi birer devlet kuracaklarını gösterdiler. Gerçekte Bismarck ve Kont Kavur'un Kırım Savaşı'nın asıl galipleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. İyi. Sınırlarda herhangi bir değişiklik yapmayan antlaşma, Rusya kazandığı her savaştan sonra toprak elde ederken Osmanlı Devleti'nin kazandığı savaştan sonra toprak elde etmemesinin açıklanması, herhalde savaşı bağlaşıklarının yardımı ile kazanmış olmasını da aramak gerek. Osmanlı Devleti'ni ilk kez Avrupa Uluslar Topluluğu'na kabul ediyor ve devletin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin ortak güvencesi altına konuyordu. Bu hüküm Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda içine düştüğü durumu ve zayıflığını açıkça göstermektedir. Artık Osmanlı Devleti kendi bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü kendisi koruyacak durumda değildir. İyi. Osmanlı Devleti çok pahalıya gelen yıkıcı bir savaşı yürütebilmek için Avrupalı bağlaşıklarından ödeme yeteneğinin çok üstünde borç para almıştır. Zaten cılız olan endüstrinin gelişmesi, 1838 ticaret sözleşmesi ile engellenen devlet bu borçların altından kalkamamış ve sonunda Avrupa devletlerinin mali denetimi altına girmiştir. Bu bakımdan galip çıkılan Kırım Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin yıkılmasındaki aşamalardan biri olarak değerlendirmek gerekir. İve Paris Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti Eflak ile Buda'nın özerkliğini kabul etmiş, Sırbistan'a verdiği ayrıcalıkları ise genişletmiştir. Bu hükümde Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında dönüm noktası olarak görülebilir. Eflak ve Buda'nın eyaletleri özerkliklerini aldıktan sonra Fransa ve Rusya'nın desteği ile 1859 yılında birleşecektir. Eyaletlerin Romanya adı ile tam bağımsızlıklarını almaları 1878 yılında ve bir başka Osmanlı-Rus savaşı sonunda gerçekleşecektir. Ve Kırım Savaşı, bugünkü modern Avrupa'nın temellerinin atılması konusunda da önemli bir aşama niteliğindedir. Savaşa asker gönderen Piemonte, Paris Barış Konferansı'na yalnız Piemonte'nin değil, tüm İtalya'nın temsilcisi olarak katıldı. Konferansta İngiltere'nin sempatisini ve 3. Napolyon'un da etkin yardımını sağladı. Böylece İtalyan Ulusal Birliği'nin temelleri bu savaş sonunda atıldı. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Rusya'nın savaşmalarından ve böylece dikkatlerinin Yakın Doğu'ya kaymasından yararlanan Prusya da Alman Ulusal Birliği'ni sağlamak için gösterdiği çabalara uygun bir ortam buldu. Dolayısıyla Kırım Savaşı yapılmamış olsaydı Avrupa'nın bundan sonraki 20 yıllık tarihi herhalde değişik bir biçimde yazılır, modern Avrupa'nın temelleri aynı biçimde atılmazdı. V.I. Paris Barış Antlaşması o sırada ilan edilmiş bulunan ıslahat fermanını Avrupa devletlerine duyurdu. Bu ferman bir yönüyle Osmanlı reform hareketleri içinde önem kazanan bir belgedir. Fransız devrimi ile Avrupa'ya yayılan eşitlik ilkesi sınırlı bir biçimde de olsa ilk kez Osmanlı devletinin siyasal yaşantısı içine girmiş bulunmaktaydı. Fransız devriminin ikinci ilkesi özgürlük ise Osmanlı toplumuna 1876 Birinci Meşrutiyet Hareketi ile girecektir. Islahat fermanı da Tanzimat gibi dış kaynaklı olup Kırım Savaşı'nda bağlaşıkların isteklerini karşılamak üzere hazırlanmış ve bu yüzden barış antlaşmasının içine alınmıştır. Belge Tanzimat fermanındaki temel haklar güvencesine eşitlik esasını eklemekte ve 20 noktada Hristiyanlarla Müslümanlar arasında eşitlik sağlamayı amaçlamaktaydı. Ancak Müslümanlar için herhangi bir yeni hak söz konusu olmadığından ve Hristiyanlar lehine hükümler içerdiğinden Müslüman halkı memnun ettiği söylenemez. Bundan başka 1856-1876 yılları arasında ıslahat fermanına dayanan yabancı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine daha çok karışmaya başlayacaklardır. Eflak ile Buda'nın birleşmesi ve Sırbistan'a verilen ayrıcalıkların artırılması bunun tipik örnekleridir. Islahat fermanının getirdiği hükümlerden ortaya çıkan amacı, imparatorluk içindeki herkese Osmanlı yurttaşlığını vermekti. Yasalar önünde eşitlik, dini fark gözetilmeksizin herkese memur olabilme hakkı, din yetkilerinin sivil otoritesinin kaldırılması, ordunun hem Müslüman hem de öteki dinlere bağlı olanlara açılması, vergi reformu ve rüşvetle mücadele, fermanın getirdiği yenilikler arasındadır. Osmanlı Devleti'nde 1856 yılından sonra bunun etkisiyle Batı'nın liberal düşünceleri dolaşmaya başladı. Gazeteler kuruldu, edebiyatta Fars stili bırakıldı ve Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin kitapları Türkçe'ye çevrildi. Abdülaziz 1861-1876 Avrupa gezisine çıkıp Viyana, Paris ve Londra'ya giden ilk Osmanlı Sultanı oldu. Islahat fermanı gerçekten önemli değişiklikler getirmişti ve ödünsüz uygulandığı takdirde uzun vadede devletin temel niteliğini değiştirebilirdi. Ancak kısa bir süre sonra getirdiği yeniliklere karşı büyük bir direniş ortaya çıktı. En önemli tepki hemen her zaman olduğu gibi din adamlarından geldi. Nedeni ise cemaatleri üzerindeki siyasal otoritelerinin ellerinden alınmasıdır. İşin ilginç yönü, cemaatleri şimdi Müslümanlarla eşit duruma getirilmiş bulunan Hristiyan dini önderlerinin en sert tepkiyi göstermeleridir. İstanbul'daki Patrik, Grek Kilisesi'nin topraklarını denetlediği gibi bugünkü Romanya'da toprağın 7/8'ine sahipti. Ayrıca aforoz yetkisi, Grek Hristiyanları üzerinde otoritesini gösteriyordu. Bunlar elinden alınınca yeniliklere karşı çıktı. Müslümanlar da dahil, laik devlet, bireysel özgürlük ve Osmanlı yurttaşlığı işlerine gelmeyen tüm din yetkilileri eski düzeni istemeye başladılar. Dolayısıyla ıslahat fermanı başarılı bir biçimde yürütülemedi. Ç. 19. yüzyılın ortasında devletin genel görüntüsü. Osmanlı Devleti 1699'da Macaristan'ı yitirdikten sonra büyük bir toprak kaybetme sürecine girmişti. Devlet 200 yıl daha yaşamışsa bu Avrupa denge politikasının sonucudur. Eğer 19. yüzyılın başında Napolyon savaşlarının yıkıcı etkisinden kurtulmuşsa, bunun önemli nedenlerinden biri İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki çıkar çatışmalarına dayanmış olmasıdır. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde devletin kıyılarından çökmeye başladığı görülüyor. Rusya Kırım ve Kafkasları eline geçirmiş, Sırbistan özerkliğini kazanmış, Yunanistan bağımsız, Romanya ise özerk bir prenslik olmuştu. Fransa Cezayir'i işgal etmiş, Arap hanedanlarından Suudlar Arabistan'ın büyük bir bölümünü yönetmeye başlamışlardı. Mısır'da Mehmet Ali Paşa ailesini ömür boyu vali yapmıştı ve eyaleti neredeyse bağımsız bir biçimde yönetiyordu. Ancak getirilen tüm bu topraklara rağmen Osmanlı Devleti yine de büyüktü. Anadolu İstanbul'dan Adriyatik Denizi'ne kadar Balkanların orta bölümü, Kuzey Afrika'da Libya, Akdeniz'de Girit ve Kıbrıs gibi adalar, Mısır ve Arabistan üzerinde hükümranlığı vardı. 8. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 1. Meşrutiyet. A. Savaşın nedenleri. 19. yüzyılın 4. Osmanlı-Rus çatışması olan ve devletin Balkan topraklarını tam anlamıyla parçalayan bu savaşın nedenleri arasında, özellikle Rusya'nın 1870'lerden sonra panslavist bir politika izlemeye başlaması ve bir vergi sorunu nedeniyle Hersek halkının 1875 yılında ayaklanması ağır basmaktadır. Osmanlı Devleti'nin ağır bir yenilgiye uğramasının nedeni ise, önceki Osmanlı-Rus çatışmalarının aksine, bu kez Rusya, Almanya ve Avusturya'nın birlikte hareket etmeleri, ortak bir politika izlemeleridir. Rusya'nın 1870'lerden sonra panslavist bir politika izlemesinin bir nedeni, bu yolla içinde Sırp azınlığı olan Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını hızlandırmak ise, ikinci nedeni 1871'de Alman Ulusal Birliği'nin kurulmuş olmasıdır. Şimdi Avrupa'nın ortasında ortaya çıkan ve Balkanlara doğru da genişleme eğiliminde olan bu Pankarman bloğuna karşı bir Penslav bloğu ile denge kurmak amaçlanıyordu. Üç devletin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak hareket etmelerinin nedeni ise 1872 yılında 1. Üç İmparatorlar Birliği'nin kurulmuş olmasıdır. 7. Kaset 1. Yüzün Sonu.